Merhaba sevgili dostum. Şu anda İstanbul'da, Üsküdar'da çok özel huzur veren bir yerdeyim. Profesör Doktor Saadettin Ökten hocamın yanındayım. Merhaba hocam, nasılsınız?
Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, iyiyim.
Valla sizinle burada olmak çok çok keyifli, huzurlu bir an benim için aslında. Uzun zamandır size ulaşmaya çalışıyordum ama şu anda nasip bugüneymiş ve bugün bir aradayız. Burada sanki İstanbul'da o İstanbul'un karmaşasından uzak eski İstanbul, filmlerdeki İstanbul'un huzur veren bir yeri gibi. Hem de sizin etkinizle beraber çok keyifli bir ortamdayız.
Ben de burada çok etkileniyorum. Bu tabii yani bizim medeniyetimizin kendine has dönemlerinde ortaya çıkmış bir mekan. Gölgelenmediği zamanlarda, hayatı domine ettiği zamanlarda bizim eylemlerimizin böyle bir mekan. Şu anda da işte hala hayatiyetini devam ettiriyor. Parçalı bir, fragmenteri bir İstanbul'un içerisinde ve insana huzur veriyor. Bu tabii şunu gösteriyor. Bu mekanı tasarlayan insanların hayatla, tabiatla, daha önemlisi Allah'la aralarında bir anlaşma, bir barış, bir sulh, bir teslimiyet var. Hı hı. O mekana yansıyor. Çok konuştum, kusura bakmayın.
Estağfurullah hocam. Siz estağfurullah. Siz dinleyince ben hocam sizinle bu pandemi sürecinde çok bunaldığım zamanlarda böyle yürüyüşlere çıkmayı çok severim. Böyle yürüyüşle beraber düşünce de senkronize oluyor. Bir yerde tabii, oturuyor. Tabii. O zamanlarda sizin Gönül Sedası radyo programını podcast olarak dinliyordum ve siz bir şeye yorum yaptığınız zaman mevsimler, geçişler, yavaşlamak hakkında böyle sanki yıllardır tanıdığım birisi, bir hocamla o beni anlamış da Beyhan senin böyle bir derdin, sıkıntın var diye oradan sesleniyormuş gibi geliyordu bana.
Benim de oldu tabii öyle dertlerim ama o beni rahatlatıyor tabii. Hayatın ritmi dediğimiz hadise yavaşlamak. Çünkü çağımızda küreselciler hayatı hızlandırmak istiyorlar. Onların gayesi o ama tabiatın bir akışı var. Tabii İslam medeniyeti çerçevesinden konuşmaya çalışacağım ben burada. Moderniteden değil. Ondan da konuşabilirim ama İslam medeniyetinden konuşayım. Bu İslam medeniyetinin temel kabulüne göre yaratılmış bir kainat var. Ve o temposunu, akışını, ritmini Cenab-ı Allah tanzim ediyor. Mevsimleriyle, güneşiyle, ayıyla, mekaniğiyle, fizyolojisiyle ve spiritualitesiyle birlikte. Biz de onun kullarıyız. Biz de o tabiatın içinde bir yerdeyiz. O ilahi ritmi yakalayabilirsek rahat ediyoruz. Yıllar önce Maurice Blondel'in hareket felsefesinde okumuştum. Hareket diyor, Tanrı ile insanın birleştiği noktadır diyor. Hareketin ilk muharrik diyorlar felsefeciler. Final cause İngilizcesi. İlk muharrik. İlk muharrik işte o. Sizi de ilk muharrik olarak anne karnında kalbinizi atmaya başlıyor. Sonra o bitiyor bir noktadan sonra. Ama siz ona ortak oluyorsunuz eylemlerinizle.
Peki hocam, burada insan neden hızlanmak ihtiyacı hissediyor? Yani bir yerde yavaşlamak...
İnsan tanrısallaşmak ister.
Neden? Mesela bunun sizin gözlemleriniz ne yönde mesela? Çünkü yıllar, binlerce yıllık bir insanlık tarihi, belki daha eski bir zaman diliminden bu zamana dönemsel anlamda ihtiyaçlar değişiyor. Mesela son hümanizmin de aslında etkisiyle beraber son 100 yılda bu tanrısallaşma hızı, doğaya karşı savaş, kendi başına var olma çabası, maneviyattan kopuş, maneviyat her şekilde bakabiliriz. Daha bir hızlaşma ve yapay bir dünyanın içine gidiyor. Bu da bir ihtiyaçtan mı, yoksa bunun sebebini nasıl gözlemliyorsunuz?
Şimdi bunu istersen iki ayrı düzlemde konuşalım. Bir tanesi seküler düzlemde konuşalım. Hı-hı. İsterseniz bunun başı Antik Yunan'a gidiyor. Antik Yunan'da biliyorsunuz tragedya diye bir olgu var. Trajedi nedir? İrade ile kaderin çatışmasıdır. İradesi sebebilen çok büyük bir tanrısal güç. Veya bu sizde var ama kaynağını siz eğer tanrısal demezseniz, kendinizden bilirseniz eğer, diyorsunuz ki ben hayatımı yönlendirebilirim. Ama hayat size öyle bir macera, öyle bir senaryo çizmiş ki o hayatı yönlendiremiyorsunuz, o problemi çözemiyorsunuz. O zaman tragedyanın özelliği, tragedya kahramanı kendini yok ederek adeta bir bedel öder. Bütün trajedilerde haksızlığa uğramıştır zahiri manada ve bunun bedeli ancak kendisi esasında masumdur ve mazlumdur ama kendisini feda ederek kendisini bedel ödemiştir bu haksızlığa karşı. Bu ilahi takdire karşı bir ciddi bedeldir. İsterseniz birazcık daha seküler olmayan bir bağlamda konuşalım. Bu şeytani bir histir. Çünkü biliyorsunuz şeytan Allah'ı tanıyor. Şeytan ateist değil. Fakat isyankar. Onun için söylüyorum. Yani ben çamurdan bir halife yaratacağım yeryüzünde. Diyor. Şimdi bunlar nakil. Peki bu nakillere biz inanıyor muyuz? Bir Müslüman olarak inanıyoruz. Ama insanın bilgisi itibariyle insan bir ön kabul yapmak zorunda. Ateist de bir ön kabul yapıyor, Marksist de bir ön kabul yapıyor, Deist de bir ön kabul yapıyor. İnsan ön kabul yapmadan bilim de oluşturamaz, felsefe de oluşturamaz. Bir ön kabul yapmak. Mesela modernitenin başlangıcındaki büyük adam, René Descartes'te bir kabul yapıyor. Düşünüyorum, o halde varım diyor. Yani aklım beni yanıltmaz diyor.
Aklın ön plana alındığı bir durum.
Bu ön kabuldür. Bir nakildir bu ve biz bu nakli kabul ettik. Buna inandıksa naklin devamı şöyle. Ve diyor ki meleklere, hatta İslami kontekste konuşalım. Melaike-i Kiram Hazaratı'na Adem'e secde edin diyor. Onlar hepsi ediyorlar. İblis etmiyor. Neden etmediğin diye sorduğu zaman diyor ki beni ateşten yaratan onu topraktan, ateş topraktan daha üstündür diyor. O zaman bir isyan hadisesi başlıyor. Şimdi insan da kendisinden bilirse eğer verilen her türlü yeteneği onun tanrısallaşmaması için bir sebep yok.
Ama bu arayış, bu yolda olma hali bir de psikolog olarak yani terapi de yapan birisi olarak bakıyorum ki bu benim mesleki hayatım 15-16 yıllık bir süreç hocam. Ve bu kadar kısa bir zaman diliminde bile yolun başında karşılaştığımız kaygı, huzursuzluk, depresyon, değersizlik, karamsarlık duygusu bu 15 yıl içinde bile inanılmaz bir şekilde artmış durumda gözlemlediğim kadarıyla.
Türkiye'den bahsediyorsunuz.
Türkiye'de. Yani son zamanlar daha da artırdı pandemi içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ama ondan bağımsız da bir artış içerisinde. Ve bu bir mesela maddi açıdan sosyoekonomik seviye noktasında daha üst seviyede olan insanlarda da değişmiyor. Hani sadece...
Norveç biliyorsunuz 70 bin dolardı benim bıraktığım zaman. Gayri safi milli hasılası karamsarlığın ve intiharın en yüksek olduğu nispet olarak ülkeydi. Yani bunun maddi bir gelirle alakası yok. İnsan başka bir şey. İnsan şeyi soruyor. Bir kaderi sorgular bir de ölümü sorgular. Onun için Batı dünyasının insanı, modern insan kaderle karşılaşmak istemez. Ölümle hiç karşılaşmak istemez ve akşam vakitleri hayatın bittiği hay isminin gölgeye çekildiği vakitlerdir. Hı hı. Akşam saatleri sıkıntılıdır.
Bu, ne açıdan?
Psikolojik açıdan. Güneş, hayatın kaynağı güneştir. Kadim Mısır'da böyle, Roma'da böyle güneş tanrıları var. Ra ve Janos veya yani o tanrılar çünkü niye bitiriyor? Nebatlar çıkıyor, yiyorsunuz, içiyorsunuz, ısınıyorsunuz vesaire. Akşam saatlerini batılı insan, modern insan unutmak ister. Dolayısıyla yani sıkıntı orada. Türkiye'deki, tabii ben aktualiteyi hiç takip etmiyor da diyebilirsiniz bana. Esasında çok ana hatlarıyla takip ediyorum. Türkiye'nin sıkıntısı, Türkiye moderniteyle birdenbire karşılaştı. İçine atladı adeta. Yani bilmediği bir denize atladı. Halbuki su sığıydı. Bize küçükken öyle öğretmişlerdi. Denize atlayacağınız zaman ki ben de güzel atlardım yani. Suyun derinliğini önce öğrenin. Kafanızı gözünüzü çarpmayın derler. Türkiye biraz fazla önden atladı.
Kafayı gözü çarptı mı?
Çarptı tabii. Onun sıkıntı var. Zannetti ki yani o maddi refahın arkasında manevi huzur da gelecek. O gelmiyor. Batı'yı tanımadan yaptık bu işleri. Olsun. Bu da bir tecrübe.
Neyi kaybettik hocam biz?
Biz bir şey kaybetmedik.
Mesela huzur anlamında bir ortada şey, gibi yani hani bir şey kaybetti mi bizim insanımız?
Biz bir şey kaybetmedik de biz hayatın içine yeni girdik yani. Çok da tarih vermek istemiyorum ama Türkiye yani modern kapitalist düzene o 90'larda girdi kitle olarak. Ondan evvel Türkiye'nin elitist tabakası kitleye bu imkanları, bu nimeti vermiyordu. Kitle muhafaza oluyordu ama istiyordu kitle. Girince para kazandılar. Hayat seviyesi yükseldi. İşte dolar şöyle oldu. Demle böyle oldu. Görgüler arttı. Gidip gelmeler başladı. Vesaire. Ben mesela dış seyahatleri çok önemserim. Gazete ilanlarına bakın. 1940'larda, 50'lerde hiç böyle bir turist, halbuki dünyada seyahat var o yıllarda. 60'lar geçti. 90'lardan sonra, 2000'lerden sonra kitle dışarı gitmeye başladı. 3 günlük işte Viyana, Budapeşte, Prag seyahati veya 4 günlük. Ne anlar insanlar 4 günlük seyahat ama var. Şu kadar Türk lirası veya bu kadar. Kitle bir şeyleri görmeye başladı. Zannetti ki bu gördüğü şeylerle beraber hayatı renklenecek ki renklendi, doğru. Ama iç dünyası da zenginleşecek. O zenginleşmiyor. Onun şeyi başka. Onun
zenginleşmiyor. Çözümü birazcık daha dışarıdan içeriye çekmeye çalışırken aslında dışarı kaynaklı olan insana çok iyi gelmiyor mu hocam? Yani daha içeride mi aramak gerekiyor aslında?
Merak ediyor insanlar. Bunu ben çok normal görüyorum yani. İnsanlar merak ediyorlar. Batı insanı da merak ediyor. O da büyük işler yapıyor. Gidiyor, geliyor. Mesela daha çok safariye gidiyor, Hindistan'a gidiyor ama esasında mutluluğun, eğer mutluluk bir manevi huzursa, bir ruh dinginliği ise bunun çaresi dışarıda değil. Yani bunun çaresi sizin kendi içinizde. Kendinize dost olmakla, tabiata dost olmakla, daha net ifade edeyim, bunların hepsinin sahibiyle olan ilişkimizi düzeltmekten geçiyor. Yani öyle ben dost oldum insanlara filan filanla olmuyor. Bunlar hepsinin bir sahibi var. Bu Müslümanca bir bakış. Adını da koyalım. Bu Müslümanca bakışa sahip olmayan insanlarda da huzur hali var. Ben bir Müslüman olarak söylüyorum. O da bir lütuf. Lütfu ilahi olarak onlara veriliyor. Yani Rahman ismiyle Cenab-ı Allah bütün insanlara bir şeyler veriyor. Kimisi biliyor, kimisi bilmiyor. Bu batılıların içerisinde İslamiyet'e girenler var. Bir ara pek okumuştum onların maceralarını. Bunlar çok entelektüel insanlar. Şöyle, bunlar zeki insanlar, çalışkan insanlar, çaplı, vüsatlı insanlar. Ama aradıkları iç huzurunu, iç dinginliğini ancak bir büyük güce evet demekte buluyorlar. Hı hı. Benim gördüğüm o hayat itibariyle. Ha, siz maddi olarak çok güçlü olabilirsiniz ama sizin içinizdeki o büyük problemi çözmüyor.
Teslimiyet mi hocam buradaki şey?
Buradaki tam manasında bir teslimiyet yani. Tam manasıyla sizi yaratana. Ve tabii ki karşılığında bir şey almadan insan teslim olmaz. O çok mühim bir şey. Ne alıyor karşılığında? Tebessüm alırsınız. Yani yüzünüz güler sizin. O gülmenin sebebini, o mizahi bir gülme değildir. Huzur tebessümüdür. Yani kelime biraz çirkin ama kullanayım. O bir sırıtma değildir. Tebessüm başka bir hadise. İç dünyanızda yansıyan bir güzellik. Siz onu fark etmezsiniz. Onun kaynağı ilahidir.
Bu teslimiyet hocam bir yandan hani özellikle modern psikolojik bakış açısında da yavaş yavaş yeniden tabii gündeme gelse de...
Sizin psikolojikte biz Kemal Bey'le bayağı konuşuyoruz. Tabii sizin psikolojide modernist bir psikoloji. Aynı bizim mekanik gibi.
Evet, evet, öyle bir şey var. Teslimiyetten ziyade bugüne kadar daha çok savaşmak, mücadele etmek üzerine kurulu olan bir şey vardı. Yavaş şeyi çok dikkat ediyorum. Şimdi yeni dalga terapi yöntemleri geliyor. Bir bakıyoruz ki aslında bizim Anadolu irfanı dediğimiz belki kadim kültürümüzde yer alan şeyler bize batıdan tekrar ihraç olup kullanabileceğimiz yöntemler, teslim etmek, kabul etmek. Mesela stoizm şu sıralarda çok gündemde olan eski usul ama Türkiye'de yeni yeni popüler olan felsefi akımlardan.
Stoacılar.
Antik Yunan'da var. Antik Yunan'da teslim ol, bırak aslında. Evet. Ya bunlar bizde de olan bir şey var. Teslimiyetin sınırı nedir? Mesela şu an günümüzün insanı teslimiyeti hayatında nasıl uyarlayabilir? Nasıl bunu bir şekilde uygulaması
lazım? Hayatın içinde birebir yaşayacak ama bilecek ki her eylemin bir sahibi var. O sahibi o eylemi bir vekil üzerinden size aksettiriyor. Bu kadar basit yani. Hem kendi eylemlerinin bir sahibi var, hem de sizin yaptığınız eylemin bir sahibi var. Gelen paranın, gelen malın, gelen imkanın da bir sahibi var. Ama bunlar hepsi birer vesiledir, birer vasıtadır. Size bir kader yaratılmış, o kaderi yaşamak mecburiyetindesiniz. Gayet basit, çok da fazla. Bütün tedbirlere riayet edeceğiz ve öyle bir ruh hali oluşuyor ki sizde daha fazlası için bir hırs, bir ihtiras oluşmuyor. Yani o sizi dingin bir noktaya getiriyor. Biz sonsuzluğa talibiz. Ama sonsuzluğa varamayız.
Bu bir yanılsama gibi ama. Mesela
bu
ben
yanılsama,
hocam,
evet bu bir yanılsama.
Evde bu oturduğum zaman, haklısın. Durduğum zaman mesela diyorum ki Beyhan daha sakin, hiçbir şey yapmayacaksın. Biraz böyle daha düşünmeyle.
Ben yanılsama tabi bir açayım izin verirseniz.
Tabii ki de hocam, tabii ki de.
Bu yanılsama çünkü biz şu anda mağara metaforunu hatırlayın. Arkamız ışığa dönük mağaranın duvarını görüyoruz.
Platon'un
mağara. Evet, Platon'un mağara metaforunu hatırlayın. Görüyoruz. Peki ne zaman bu yanılsama gerçek bilgiye dönüşecek? Ölümden sonra. Yunus ne diyor? Er yarın hak divanında belli olur. Yani Platon'la Yunus'u hemen bağlıyoruz. Evet, biz bugün bir yanılsama içindeyiz. Gayb alemi var önümüzde. Biz gayb aleminden bize verilenleri sadece bilgi olarak biliyoruz. Ama bu bir kalbi bilgi değil. İçimizden bazılarına kalbi bilgi olarak da veriliyor. Ama bize verilmedi. Veya kısmen verildi. Veya bir cüzü verildi. Ama öldükten sonra o zaman hak divanında netleşiyor hadise. Devletliyim deyu fakire gülme diyor. Gülüp gülüp kardeş hor nazar kılma. Ölüm vardır yahu sen gafil olma. Er yarın hak divanında belli olur. Yunus'u bu gözle okuduğunuz zaman müthiş bir derinlik çıkıyor. Bir felsefe çıkıyor. Felsefenin de ötesinde. Dolayısıyla evet bu bir illüzyon dedikleri Frankler'in. Bir yanılsama. Akli bilgi değil bu. Ama peki ne zaman biz bunu anlıyoruz? Bu dünyada görenler var mı? Var. Onu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Öyle bir huzur hali var ki onlarda bu huzur hali akli bilgiyle yakalanmaz. Bunu ben biliyorum. Bir başka bilgi bu. Bir başka tat, bu bir kalbin bilgisi. Ama bende yok veya kısmen var. Onu bilmiyorum. Ama öldükten sonra o da bir inanç. Ama biz biraz evvel de söyledim. Hayatımız hep inanç üzerine. İster buna ön kabul deyin, ister assumption değil, ister faraziye değil, fark etmez. Bilgimiz ve düşüncemiz bir ön kabul üzere gelişir. Ona dayanır.
Şey diyebilir miyiz hocam? Olacak olan olur. Yani elimizden geleni yaptıktan
bu
sonra...
Bu Amiş Efendi'nin sözüdür o. Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Çünkü kader yazılmıştır.
Bu bir rahatlık da veriyor aslında.
Evet, ama inanırsanız.
Yani...
İnanan adamları görünce siz de inanmaya başlıyorsunuz. Ya o inanmış ne kadar rahat. Bir de ben yine sohbetten evvel burada kayıttan evvel adam sende balondan sürdüm.
Evet. Yani.
O adamı görmesem ben de inanmam. Niye inanayım ben aptal mı? Adamı gördüm gayet rahat. Ya ben de rahat edeyim ya kardeşim yani. Bir lokma balı ben de yiyeyim yani ne var ki yani. Üç günlük hayat şurada.
Bu zaten. Hocama şey sordum. Sohbetten önce, videodan önce böyle zor zamanlarınızda, bunaldığınızda huzursuz hissettiniz dedim. Asla huzursuz hissetmedim dedi hocam ama endişeli olduğun zaman.
Tabii sıkılıyorsun.
O zamanlar ne yapıyorsunuz hocam? Mesela Allah, Saadettin Hoca ne yapıyor?
Allah nasıl diyor. Rahat.
O Allah demenin içinizdeki yankısı, sembolü, etkisi ne oluyor mesela? Nereden giriyor, nasıl rahatlatıyor sizi?
Dalga kıranlar çıkıyor, dalgaları bir anda susturuveriyor. Tabii şöyle yani, bu bir söz ama Allah dediğim zaman Allah diyen adamları, insanları, onlarla geçirdiğim zamanları hatırlıyorum. Yani insan eksperyans üzerine var olur. Çocuktan itibaren bakın hep deneyimle biz hayata yaklaşırız. Muallim aynı zamanda bize deneyim öğretir. Yoksa biz kitaptan da bilgi edinebiliriz. İlk defa lisanı nasıl öğreniyorsunuz? Niye ana dili diyorlar? Çünkü siz anneyi taklit ediyorsunuz. Beraber bir deneyim yapıyorsunuz. Allah diyen adamları da gördünüz, yaşadınız. Bu çağda görmeseniz bile kitaplarına baktınız. Onların da sıkıntılarını gördünüz. Sonra öyle bir ortam oluşuyor. Biz bir manada bilgilerimiz ve deneyimlerimiz de varız. Siz mesela soyutlasak bilgilerinizden ve deneyimler, sadece fizyolojiniz kalır ortaya yere ve içgüdüleriniz kalır. Böylesi yaşayamazsınız. Yazık. İnsan için böyle bir şey değil. Bilgi çok önemli. Deneyim aynı zamanda ruhsaldır. Deneyim duygu dünyanızı geliştiriyor, inkişaf ediyor, zenginleştiriyor. Dolayısıyla sıkıldığınız zaman bir manada Allah dediğiniz zaman sadece bir söz söylemiş olmuyorsunuz. uzun bir hayat tecrübesi ve beraber yaşadığı insanlar, onların problemlerindeki çözüm yolları aklınıza geliyor. Ve tabii ki tedbirimizi alıyoruz yine. Hı hı. Ama hayata devam ediyoruz yani.
Şey çok ama hani olacak şimdi, olan olmuştur kısmı çok rahatlatıcı geliyor düşünce.
O kader işte yani kadere inanırsanız görme ahkar kimseyi cana kader meçhuldü. Şimdi ben bu beyitleri boşuna söylemiyorum. Bunlar beni var eden beyitler. Görme ahkar ismi tavdil hakirin. Görme ahkar kimseyi cana kader meçhuldür. Hakkın edna bir kulu âlâ olur alem bu ya. Kader.
Kader her boyutta aslında.
Dostoyevski'yi de sıkıntıya sokan bu. Aristoteles'i de sıkıntıya sokan bu. Zweig'ı da sıkıntıya sokan bu. Çok. Sadi Şirazi'yi de sıkıntıya sokan bu.
O zaman şey de diyebiliriz değil mi? Kontrol de bir yanılsama. Kontrol edebileceğimizi düşünüyor olmak da bir tarafıyla.
Abdülhakim. Biz Abdülhakim'iz, hikmet sahibinin. Abdülkadir kuluyuz, hikmet sahibinin. Bize verdiği kadarıyla kontrol edebiliriz. Ama bir yerden sonra kontrol elden çıkar. Bir küçük fıkra anlatabilir miyim?
Tabii ki de hocam.
Biraz mizahi de olsun. Torun balıklar dede balıktan nasihat dinliyorlar. Diyor ki bu zoka, bu çapari, bu rapala, bu bilmem işte çevirme ağa. Şöyle kaçacaksın, böyle kurt. O sırada yukarıdan şemsiye bir şey iniyor. Dede diyorlar bu ne? Bu diyor tepeden inmem. Buna bir şey yapamayız diyor.
Böyle bir şeyi var. Biraz önce yine hocam söyledim ya. Bu modern insanın dertle derdi yorumlayış şekli. Ben yıllar önce birisiyle karşılaştım. Yaşlı bir amcayla. Ben o zaman 20'li yaşlarındayım ve bir sohbet ettik. O anda ne güzel esiyor bu arada rüzgar arkadan. O, duyabiliyor mu belki bizi dinleyen
dostlar? Rüzgarın sesi çok güzel değil mi?
Böyle bir insana o şeyi veriyor. Böyle bir sohbetten sonra oturduk. Çok da güzel tatlı tatlı sohbet ederken benim işimin vakti geldi ve ben kalktım. Amca dedim iyi günler görüşürüz. Amca dedi ki oğlum dedi Allah dedi dertsiz bırakmasın. Ben de o an bozuldum birden. Tatlı tatlı konuştuk dedim. Şimdi niye beddua etti? Sonra düşündüm, araştırdım. Yani şunu gözlemledim. Dert aslında bizim hep kurtulmaya çalıştığımız, hep hayatımızda onun bir üstüne çıkmaya çalıştığımız bir şey. Ama eğer insan çözebileceği, uğraştığı zaman belli bir ölçüde mücadele edebileceği bir dertle uğraştığı zaman ruhu dinç kalıyor.
Tabii.
Yani dert hayatın dinamosu aslında tabii, bir yandan. Ama günümüzde şöyle bir algı var. Sanki bir yerde bir boşluğa çıkacağım ve her şey bitmiş olacak. Bütün dertlerden kurtulmuş olacağım. Böyle bir algı insana aynı zamanda bir yanılsama içine, bir hayal kırıklığı içine de sokabiliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi dertsiz hayat yani problemsiz hayat gerek sizde gerek çevremizde olmaması lazım. Çünkü siz insansınız. İnsan olmak hasebiyle kalbiniz var ve kalbiniz birçok şeyden rahatsız oluyor. İnciniyor, üzülüyor. Merhametiniz var, şefkatiniz var. Dolayısıyla bir manada insanlara bir çözüm gücünüz nispetinde getireceksiniz. Bu insani bir boyut ama derdin de bir sahibi var. Onu hiç unutmayacaksınız. Hı hı. Yani siz dert çözmekte sadece bir vesilesiniz, bir vasıtasınız. Derdi veren Allah, alan da Allah. Böyle baktığınız zaman o büyük akış içerisinde var olursunuz. Modern insan tabii yani hayatını tanımlıyor. Özellikle bu küresel çağda. Bir takım şeyler koyuyor, hedefler koyuyor. Bu hedefler gerçekleştiği zaman bir şey olacak zannediyor. Tabii ki bir şey oluyor ama o olan şey modern insanın kendi iç dünyasını tatmin etmiyor. Ben bunu Batı'da da gördüm. Türkiye tabii onun şu anda yaşıyor, yaşayacak normal.
Batı ve Doğu'nun o zaman insanın, Batı ve Doğu'dan bağımsız olarak insanın gelişim aşaması bu yaşananlar aslında herhalde hocam.
Değişim diyelim istersen. Şimdi gelişim deyince neye göre gelişim diye bir kıstas söylememiz lazım. İsterseniz gelişim yani development dedikleri söyleyelim isterseniz. Yani maddi dünyada, fizik dünyada hakimiyet kurmak, doğaya hakim olmak, doğanın yasalarını ele geçirmek, hayatı ve dünyayı bir nimetler ve fırsatlar realitesi olarak görmek. Bu bir gelişim ama maddi dünyada bir gelişim. Rönesans'la beraber başlayan insanların büyük serüveni bu. Doğu burada geri kaldı, bana göre iyi ki de geri kaldı. Batı bir yere doğru gitti. Uzun hikaye ama Batı'nın gittiği yer ne oldu sonunda? Hiç umulmadık iki tane büyük savaş yaşadı Batı. O vakte kadar insanların görmediği. Bu büyük teknoloji sayesinde müthiş bir imha imkanı ortaya çıktı. Birinci savaşta kabaca 20 milyon, ikinci savaşta 60 milyon insan ve halen bu devam ediyor. Gelişim derseniz olay budur yani sonucunda. Peki insanın ömrü uzadı. O zaman problem şu. Yani diyelim ki ortalama ömürden söz ediyoruz. Hayatın tadını çıkara çıkara 40 sene mi? Yoksa sıkıntıyla, gerilimle, üzüntüyle 80 sene mi? Bu da bir soru. Tercih meselesi.
Bir de şey var burada yani ömür uzadı. Hani bugün ortalama Türkiye'de de insanların ömür beklentisi, yaşam beklentisi evet. 70-80 yıl civarında evet. Yani bekledikleri ömür. Evet. Ama mesela burada bir insan 40 yaşına kadar belki birazcık daha inişleriyle çıkışlarıyla bir yaşam yaşadıktan sonra 40'ından belki 50'sinden sonra hep aynı günü, hep aynı döngüyü yaşayıp duruyor, tekerrür ediyor aslında. Buna da bir yaşam diyebilir miyiz? Yani bu insana 70-80 yıl yaşamış diyebilir miyiz?
Vallahi fizik olarak yaşıyor yani.
Fizik olarak ama hep aynı günü yaşayan, evet. Birbirinden farklı hiçbir şeyi olmayan, hayatına hiçbir yeni bir şey katmayan bir insan.
Ve katma ihtimali de bulunmayan, belli bir rutin içine hapsedilmiş modern
bir yerden insan. Sonra bunu ihtiyaç da duymuyor. Böyle bir eksikliğinin farkında da değil sanırım.
Esasında farkında da yapacak bir şey yok. Yani yine bu sohbetten önce konuşuluyordu yani insan ister, insan ruhu diridir, ruh yaşlanmıyor. Çünkü ruh ilahi bir emanettir beden üzerinde ama yapacak bir şey yok. Modernite öyle bir çerçeve çizdi ki siz eğer üretiyorsanız varsınız, üretmiyorsanız yüksünüz. Bu modernitenin geldiği noktadır yani. Ve bu tabii hayatta kar ve verimlilik açısından bakarsanız her noktada. Ben doktora çalışmamın tez kısmını Amerika'da yaptım. Orada şu söz çok konuşuluyordu. Publish or perish. Yani neşredin veya çöpe atın. Çünkü o kadar hızlı akıyor ki bu 40-50 sene evvel. Yani şimdi zaten artık belki publish bile değil yani filan. Halbuki şöyle düşünüyorum ben. Öyle insanlar tanıdım ki onların hiç publish'e ihtiyaçları yoktu. Ama bir sözleri benim birçok problemi çözüyordu yani. Hikmet dediğimiz hadise bu. Tabii benim bu anlattıklarımı da birçok insan ya bu sakalı dede de niye böyle hikaye anlatıyor diyebilirler. Bana göre yaşadıklarımdan çıkan bir sonuç bu.
Lütuf değil mi hocam hayat? Mesela ben pandemi sürecinde bunu kendi adıma hep sorguladım. Kafamda hep şöyle bir bakış açısı vardı. Yeterince uğraşırsam, çabalarsam, çalışırsam elde ederim. Yani bu bir matematiktir. Yani uğraş, çabala, elde et. O başarıya ulaş.
Bende de hala var.
Ama pandemide özellikle ilk başında şunu gördüm. Ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım, sonuç lütuf aslında. Tabii. Yani elde edeceğim şeyin ötesinde farklı bir şey var. Yani ben kendimi belki feda edecek kadar çalışsam da sonuç bambaşka olabilir. Evet. Kontrolümün dışında olabilir yani. Evet. Bu bir yüzleşme. Hepimizin içinde aslında narsistik bir yön de var. O kırılmaya da sebep oldu bu. Yani nasıl yani? Ben istesem çalışsam olmayacak mı? Evlerden çıkamadığımız zamanlar oldu. Yani kapıyı açıp çıkamıyorsunuz. Yani böyle bir zaman dilimi. Kontrol çok enteresan bir durum. Yani o güne kadar ezbere bildiğimizi zannettiğimiz hayat şiarları birden işlevsiz hale geldi.
Ki yani bana sorarsanız pandemi hafifçe dokundu geçti böyle yani çok da zorlamadı. Türkiye'yi daha da zorlayabilirdi. Hı hı. Çok zorlamadı. Hafifçe şöyle bir dokundu geçti. Yani ilahi irade ben de varım ey kullarım dedi yani. Siz de varsınız ama ben de varım dikkat edin dedi. Tabii bu kontrol tabiri çok enteresan geliyor bana. İşte o iradenin ve varoluşun temel manivelası ben yaparım diyor insan yani. Hakikaten yapıyor ama yapamadığı da oluyor. Yine bize öğretmişlerdi ki Allah ihmal etmez, imhal eder. Mühlet veriyor size yani. Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yaparım diyorsunuz, bir yerde iş bitiyor. Dolayısıyla beni de çok zorlamayın bu sohbette yani. Hı hı. Hayatın belli bir şifresi, belli bir anahtarı yok. Herkesin hayatı kendine özgü. Şeyi söyleyelim isterseniz. Seyredildiğim eşkale hayatta ben Haşim'i çok severim. Hı hı. Ben havzu hayalin sularında. Hayatın akışını, eşkaleye hayatın şekilleri, hayal havzının sularında. Hakikaten biz bir hayal aleminde yaşıyoruz. Sevgi dediğim eşkale hayatı, ben havzu hayalin sularında. Bir aksi mülevvendir anın için arzın bana ahçar-ı nebatı.
Seyretmek hocam bence anahtar kavramlardan birisi, bir gözlemci de olabilmek.
Temaşa etmek, hı hı. İzlemek değil. İzlediğiniz zaman siz tabi oluyorsunuz. Seyretmek başka bir hadise. Orada siz failsiniz. Realitede bakıyorsunuz. Hele temaşa dediğimiz hadise seyrin biraz ötesinde. Adeta o olan hadiseyle, olmakta olanla, bu kendinizde olabilir. Ben zaman zaman kendimi çok seyrediyorum, temaşa ediyorum. Kendi halime bakıyorum. İnsan öyledir.
Nasıl yapıyorsunuz hocam mesela, hani bunun bir şeyi var mı?
Var.
Hani o an bir zaman ayırmak mı, buna ihtiyacınız olduğunu mu hissediyorsunuz?
Çok ihtiyacım var.
Ya da bir rutin içinde mi yapıyorsunuz?
Nefis muhasebesi bu. Hı hı. Nefis muhasebesi. Neler çektim zalim nefsin elinden diyor Necip Fazıl. Bir günü bir güne uyduramadım diyor yani. İnsanda bu yetenek var. Kendinizin dışından çıkıp kendinize bakıyorsunuz. Hani sabah evden çıkarken şöyle bir aynaya bakarsınız ya, hı hı. O maddi yapınıza bakıştır. Bir de manevi yapınıza, kalbinize, zihninize, gönlünüze, hayallerinize, tutkularınıza. Ben onu çok yaparım, hala da yapıyorum. Geçmişime, bugünüme, istikbalime bakıyorum. Değerlendiriyorum kendime göre. Her şeyi de size söylemeyeceğim tabii. Yani. Benim de var karnem. Kendime verdiğim notlar falan yani.
Bu çok
çocuklar değerli. Var mesela. Dün bir sınavdaydık. Çocuğun eli ayağı titriyor. Doktora sınavı. Hocalar da yani şey cerbezeliler. Baktım çocuk okkanın altına gidiyor. Yani kader işte akıyor orada. Benim devreye girmem lazım. Hocalarım dedim yani, tabii ben böyle sakallı falan görünce hürmet ediyorlar. Hocalarım dedim, bu çocuk geçer. Eksiklerini tamamlar, hayat böyle bir şey falan. Neyse işte tabii benim de var kendime göre isteklerim, tutkularım.
Ama bu müthiş bir şey hocam. Yani.
Herkesin
yani
yapması
dışarıdan
lazım.
Bakmak, mesela sorduğunuz sorular var mı? Mesela
var.
Hani paylaşmak ister misiniz böyle o kendinize sorduğunuz
soruları? Neleri sevdin diyorum kendime. Hı hı. Neleri sevdin? Hala neleri görmek istiyorsun, neleri denemek istiyorsun soruyorum. İçim şunu şunu diyor, dedim hala doymadın mı diyorum. O zaman içim diyor ki, haklısın diyor, biraz geri çekileyim diyor. O zaman da ben ona bir kelam-ı kibar eski tabirle, bir şiirden bir ikramda bulunuyorum. Hoşuna gidiyor içimdeki çocuğun. Benim içimde hala bir çocuk var, sizin de var, onu hissediyorum ben. Herkesin olsun. Çocuk çok güzel bir şey. Örselenmemiş. Pırıl pırıl bir realite. Orhan Veli'den bir şiir okuyalım. Çocuk gönlüm kaygılardan azade. Yüzlerde nur, ekinlerde bereket diyor yani. At üstünde mor kâküllü şehzade. Unutmaya başladığı memleket. Çocukluğunuzu unutmayın. Aziz dostlar. Çocukluğunuz hep yanınızda olsun. Yüzlerde nur, ekinli. Hakikaten çocuk öyledir yani. Evin sıkıntısıyla alakası yoktur çocuğun. Baba vardır, anne vardır, kardeş vardır, abla vardır. Evde bir huzur vardır. Çok mühim bir hadise. Yüzlerde nur, ekinli. Yani akşam sofraya bir ekmek, bir tas çorba konuyor. Hoca El-Rıza'nın bir iftar sofrası resmi var. Çok beni etkiler o resim. Bir tasır sandalye, üzerinde bir tepsi, bir somun ekmek, bir tas çorba, 3 tane kaşık. İftar sofrası. Hoca Ali Rıza Üsküdari. Bu memleketin çocuğu.
Üsküdar'ın da farklı bir şeyi var hocam. Yani.
Her tarafın var.
Her tarafın.
Yakalamak çok önemli. İşte onu yakaladığınız zaman bir neşe geliyor içinize.
Bu yakalamak dediniz ya hocam, sohbetimizin öncesinde de konuşmuştuk. Geçenlerde kız kardeşim evlendi Ordu'ya, damadımız Ordulu. Bizim Ankara'da da, ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'dan işte bir kına gecesi yaptık, sonra Ordu'ya gittik. Oradan dönerken eşim, çocuklar, arabadayız ve dönüyoruz. İşte Ordu, Samsun, Amasya, Çorum döneceğiz. Ve bu süreçte hava böyle dört mevsimi neredeyse bir arada yaşadı. Yağmur yağdı, fırtına gibi geldi, kapkaranlık, sonra güneş açtı, gökkuşağı ve karşıda böyle yolu görüyorum. Yol ufkun ötesinde gökyüzü, bulutları ve o an aklıma şey geldi. Biz dedim gökyüzüne nasıl bu kadar alıştık? Yani bu kadar böyle mucizevi bir şey var orada. Tabii. Ve bu dönüşümü vesaire ve bize sıradan geliyor. Yani insan genelde şey bekliyor, filmlerdeki gibi mucizeler, büyük kırılmalar bekliyor hayatında ama hani mucize yanı başımıza, temaşa etmek, izlemek, o geçiciliğin farkına varmak, dönüp duruyor bu gök kubbe. Milyonlarca yıldır dönüp duruyor burada ve biz kendi hayatımızın en merkezinde nefsimizin de belki etkisiyle biz varız, ben varım döngüsü içinde ruhumuzu acı çektiriyoruz.
Ve bitmeyen bir iş var değil mi?
Devamlı bir şeye yetişme hali.
Yani hele bu küresel çağda böyle. Vallahi işte bakın yani ne bileyim. Bir küçük hatıra. 2008'de Amerika'dayız. Çocuklar doktoralarını bitiriyorlar. İşte biz de mezuniyet merasimine gittik. Benim üçüncü gidişim 71, 90, 2008. Amerikan hayatı çok yoğunlaşmış, sıkıntılı. Vesaire. Çok ağır bir tempo. Akademide devam ediyor. Ben tabii emekliyim. Bir akşam bahçede oturuyorum. Güneş batıyor. Güneş gurup ediyor filan. Komşu hanım geldi. O da 60'lı yaşlarda. Dedim, very nice sunset dedim yani filan. I have to back my work dedi yani. Ben çalışmak zorundayım. Dedim, seyretmez misiniz? I have no time diyor kadın yani. Yok, zaman yok diyor. Halbuki 10 dakika, 15 dakika sonra bitiyor. Böyle yani, hayat böyle.
Bir şeyleri elde etmek için acaba neleri feda ediyoruz? Mesela o kadın belki de 15 dakika ya da 20 dakika onu izlemek ya da işin kaygısından ötürü işe vereceği zamanı düşünerekten oradaki o gökyüzünü, o tabloyu kaçırıyor. Ne feda ediyoruz? Bu uzun vadede bize ne etkilerdi bu?
Tabii şöyle yani, o dediğiniz bu güzel bir açılış oldu. Şöyle söyleyelim yani. O ilişkiyi kurduğunuz zaman siz zaten o yaşınızda üniversitenin size verdiği o pozisyonda daha uzun çalışamazsınız. Başka bir şey yaparsınız yani. Bütün sosyal düzeni bozup başka bir şey yaparsınız. 71'de ilk gittiğimde laboratuvara bir çift geldi. Bunlar Amerikalı. Benim yaşım 29. Amerika, 71 Türkiye'si. Yetişkin Amerika'sı. Apollo 13 Ay'a gitmiş 69'da. Amerika hala o büyük oluşumda çalkalanıyor. Bunlar matematik doktoru. Dediler ki biz country'e gidiyoruz. Modern hayattan ayrılıyoruz. Hiçbir şey anlamadım yani. Ne yapacağız? Doğal ziraat yapacağız. Ama şimdi çok iyi anlıyorum. Ben yapamadım. Ama ben Türkiye'ye iltica ettim. Ve Türkiye'deki modern hayatın kenarında bir yerde yaşıyorum. Bir ecde yaşıyorum şu anda. Ve bundan da çok memnunum. Hatta mümkün olsa daha da kenara çekileceğim. Türkiye bana hala bu imkanları veriyor. Bu müthiş bir şey. Tabiatın içindeyim. Çok farklı kesimlerden insanlarla temasım devam ediyor ve okuyorum. Okuma da çok beni besliyor. Böyle bir hayat. Ama yani tırnak içinde söyleyeyim, bu zahiri bir sözdür. Hayatımın sahibiyim. Büyük taleplerim olmadı hayat hakkında. Hala da yok. Yani büyük talepler derken mesela pozisyonla mütenasip bir otomobilim hiç olmadı. Öyle bir isteğim de olmadı. Yani birçok profesör, hele ben yapı mühendisliği falan yani, ne bileyim bir Mercedes, bir Audi falan filan. Bu misal diye söylüyorum. Böyle bir şey olmadı hayatımda. Ama buna karşılık gökyüzünü görüyorum. Sizinle sohbet ediyorum. İnsanlara bir şeyler söylüyorum. İçim rahat. İçim sükutu, başım sükutu öğreten, uçsuz bucaksız değirmen, içim muradına ermiş, abasız, postuz bir derviş diyor Tanpınar. Başım sükutu öğreten, uçsuz bucaksız değirmen, içim muradına ermiş, abasız, postuz bir derviş. Tanpınar böyle miydi bana göre değildi. Ama özendiği bir şey söylüyor. Bursa'da zaman şiiri gibi. Bakımdan böyle bu çağda yaşadım. Bayağı da uzun yaşadım ama ben Allah'tan
Allah uzun ömürler
istiyorum. Versin. Bizim rahmetli Ali Efendi vardı, Hafız Ali Efendi çok hoş bir hanım. Ali Üsküdar'lı Yeraltı Camisi İmam ve Hatibi. Efendim Allah uzun ömür versin. Yani çok da mizahi vermiş zaten diyordu.
Hocam valla çok memnun oldum sohbetiniz için, tanıştığım için, burada ağırladığınız için hocam valla. Eminim bizi dinleyen dostlarımıza da çok ilham olacaktır. Çünkü İnşallah bazen hocam yani bu o ses tonunuz, o bakışınız, o sakinliğiniz anlattığınızdan da öte, anlattıklarınız elbet bir yere getiriyor. O hissedilen kısım daha da başka bir yere götürüyor. Ya ben feyz aldım. Eminim dinleyen dostlarımız da çok ilham almıştır. Çok teşekkür ederim
estağfurullah,
hocam.
Estağfurullah, lütfen rica ederim. Kolay gelsin.
Diye. Sağ olun hocam. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İstanbul'dan, Üsküdar'dan, bu güzel ortamdan sevgiler, selamlar. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.